Her sene 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele gününden itibaren 10 Aralık Uluslararası İnsan Hakları Günü arasında İsviçre'de yapılan 16 günlük kampanyanın bu seneki odak noktası psikolojik şiddet. Peki, psikolojik şiddet aynı zamanda duygusal şiddet denilen olgu nedir? Psikolojik şiddet ya da duygusal şiddet genellikle fiziksel şiddetten daha yaygın, daha önce başlıyor. Ancak nadiren tartışılıyor. Bunun sebebi duygusal istismarın genellikle çok zor fark ediliyor olması. Maalesef tüm dünyada kadın erkek fark etmezsizin çok fazla insan çevrelerindeki insanları duygusal olarak şiddete maruz bırakabiliyor. Duygusal şiddete maruz kalmış kişiler gelecekte duygusal şiddet uygulamaya daha eğilimli oluyorlar. Ancak bu kısır döngüden artık çıkmamız gerekiyor. Bu programı dinleyen herkesi önce kendine yapılan, daha sonra da başkalarına uyguladığı duygusal şiddetin farkına varmaya ve bu konuda bir şeyler yapmaya davet ediyoruz. Duygusal şiddetin ne olduğunu, türlerini ve çözüm yollarını öğrenmemiz için bu programı hazırladık. Lütfen bu konudaki farkındalığı arttırmak için siz de duyduklarınızı çevrenizde paylaşın. Psikolojik şiddetin ve istismarın farkına varmak neden zordur? Duygusal şiddetin fark edilmesi güç göstergeleri vardır. Çünkü duygusal şiddet genellikle en yakınlarımızdan ve bizi en sevenler tarafından uygulanır. Önemli bir diğer sebebi ise belli belirsiz alttan alta yapılmasıdır. Duygusal istismarcı kişi genellikle sürekli olarak kurbanlarını belli davranışlarından ötürü suçlarlar. Bu durum mağdur kişilerin kendilerini sürekli olarak kötü ve suçlu hissetmelerine, benlik saygılarının zamanla azalmasına ve dolayısıyla duygusal şiddeti görememelerine, tepki gösterememelerine sebep olur. Çünkü mağdur kişi artık kendi fikirlerine ve algısına da güvenmiyordur. Eğer duygusal şiddet içeren toksik yani zehirli bir ilişkiden çıkmak sizi zorluyorsa, muhtemelen geçmişte de duygusal olarak istismar içeren ilişkiler yaşamış, belki de bu tip ilişkilerle büyümüş olabilirsiniz. Bu aşamada bildiğiniz, tanıdığınız ilişki şekillerinden vazgeçmenin zorlayıcı olması muhtemeldir. Bu sizin suçunuz değil. Fazla hassas veya güçsüz olduğunuz anlamına da gelmez. Lütfen kendinizi böyle bir ilişkiden çıkamıyor halde buluyorsanız, çevrenizden veya daha da güvenilir kaynaklardan yani uzmanlardan psikolojik destek almaya çalışın. Bu noktada şunu da ayrıca belirtmek isteriz. Psikolojik destek almak utanılacak bir şey değildir. Hatta böyle durumlarda örselenmiş benlik imgesinin yeniden inşa edilmesi için oldukça gereklidir. Genellikle karşısındaki kişiyi duygusal olarak istismar eden kişinin de bu tip toksik yani zehirli ilişkileri olmuştur. Bu kişi de geçmişte utandırılmış veya aşağılanmıştır ve onun da psikolojik desteğe ihtiyacı vardır. İstismarcıların fark etmeleri daha zor olsa da bu davranış biçimlerinin yanlış olduğunu görmeleri mümkünse psikolojik desteğe başvurmaları gereklidir. Duygusal istismarın fark edilmemesinin veya göz ardı edilmesinin diğer bir önemli sebebi de ilişkinin diğer yönlerinin iyi gidiyor olmasıdır. İstismarcı kişi istismar zamanlarının aralarında veya sonrasında sevgi dolu davranıyor olabilir. Böylece duygusal şiddet gördüğünüz kısımları zihninize reddedersiniz ve unutursunuz. Başka bir olası sebebi de biraz önce belirttiğim gibi bu ilişki tarzıyla büyümüş olmanız ve daha önce bu ilişkiyi karşılaştırabileceğiniz sağlıklı bir ilişki yaşamamış olmanızdır. İlişkinizin duygusal şiddet içerip içermediğinden emin olamıyorsanız içeriyor olması mümkündür. Çünkü duygusal şiddeti fark etmek çok güçtür. Duygusal istismar zararsız bir şekilde başlayabilir ancak istismarcı kişi ilişkiden ayrılamayacağınızdan emin olduğundan sonra duygusal şiddetin seviyesi ve çeşitleri de artabilir. Bu demektir ki bu davranışlar evlilik veya hamilelikten önce başlamayabilir. Ancak geriye bakarsanız belli belirsiz kontrol sinyallerini genellikle fark edersiniz. Zaman içinde duygusal istismara maruz kalmak, anksiyete yani kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, cinsel isteksizlik, cinsel ağrı, kronik ağrı veya diğer fiziksel semptomlara yol açabilir. Ayrıca evliliği veya hamileliği bir kenara bırakalım. Bu herhangi bir normal sevgililik veya flört ilişkisinde de yaşanabilir. Birçok insan yüzleşmekten korktuğu için istismarın devam etmesine izin verir. Kötüye kullanımın devam etmesine izin veriyorsanız, geçmişinizdeki bir kişi tarafından duygusal şiddete maruz bırakılmış olmanız muhtemeldir. Bu aile ilişkilerine bakıldığında, kabaca deyim yerinde ise katı veya alkol sorunu olan veya bağımlılık sorunu olan bir baba olabilir, örnek olarak. Aşırı kontrolcü bir anne olabilir veya alaycı veya kıskanç bir kardeş olabilir. Ve yeni ilişkilerinizin de benzer türde olmasının açıklayıcısı olabilir. Bunlar kaba örnekler arkadaşlar. Bu sizin suçunuz değildir. İyileşmek duygusal olarak nasıl suistimal edildiğinizi anlamayı, kendinizi suçlu buluyorsanız affetmeyi ve benlik saygınızı ve güveninizi yeniden inşa etmeye gerektirir. Burada duyduğunuzda kolay fark edilir gibi gözüken bazı duygusal manipülasyon çeşitlerini sayacağım şimdi. Ve bunları yaşadığınızda fark edilmesi veya tepki göstermesi çok zor bir hale bürünebilir. Duygusal şiddetin bir türünü uygulayan kişinin diğer türlerini de uygulaması muhtemeldir. Duygusal istismar genellikle birkaç tür iç içe geçmiş şekilde uygulanır. İstismarcının bunları başka insanların içerisinde veya şakayla karışık gerçekleştirmesi her şeyi daha da ağırlaştırıp baş edilmesini zorlaştırabilir. Verdiğiniz tepki abartı olarak nitelendirilebilir. Bunlar çok yaygındır ve hepsi duygusal suistimaldır. Peki, duygusal ve psikolojik istismarın türleri neler olabilir veya nelerdir? Yaygın türleri: aşağılama, yargılama, alay etme, aşırı eleştirme, hakaret etme, küfretme, suçlama, cezalandırma, tehdit, utandırma, emir verme, aşırı öfke, yalan söyleme, manipülasyon ve duygu sömürüsü. Bu saydıklarım duygusal şiddet türleri nispeten kolay fark edilebilen türlerdir. Şimdi birazdan sayacaklarım daha karmaşık olabilir. Bunlar nedir? Daha karmaşık olanlar: helikopter kontrolcülük dediğimiz bir şey var. Nereye gittiğinizi, kiminle konuştuğunuzu veya düşündüklerinizi, yani her hareketinizi, tüm hayatınızı kontrol etmeye çalışan kişiler duygusal istismarcılardır.
Free people of the world.
Nicht eine wenige.
Nicht eine wenige.
Ein Kollektiver.
Ein Kollektiver.
Ein Feministischer.
Ein Feministischer.
Ein Schrei gegen Femizide.
Ein Schrei gegen Femizide.
Que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida.
Eraso, zera hilketa matxistarik ez.
Una menos.
Emeie kadın kemle.
Ne una a menos.
Pa, une de moi.
Non una menos.
Ani jedne i
njej. Not nie. One less.
Negine plus
pal. Ein kollektiver feministischer Schrei gegen Femizide.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen
Femizide. Soy Claudia, soy Esther.
Gora, autodefensa feminista.
Una respondemos todas.
Queremos viva.
Birimize saldırı.
Hepimize saldırı.
Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf alle.
Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf alle.
Ein Kollektiver.
Ein feministischer
ein Schrei.
Gegen Femizide.
Soy esta que te hará pagar las cuentas.
Bewegung. Für die Bewegung. Lora immer vor Ort. Wir senden von hier nach dort. Aber diese Arbeit kostet. Wir brauchen.
Money.
Lora braucht.
Money. Money.
Wir sind dankbar für finanzielle Unterstützung.
Aber ey, was mir gerade einfällt. Ich hab verfickt nochmal. Kein Geld, kein Groß, keine Knete. Kein Sasser, keine einzige
Lora.ch.
Ihr hört Radio Lora auf 75,5 MHz. Es ist der Kampftag gegen patriarchale Gewalt. Wir grüßen alle, die auch heute zu Hause bleiben müssen, da sie krank sind. Wir sind in den Vorbereitungen auf die Demo, die in Kürze auf der Kanzlei stattfinden wird. Und vorher senden wir euch noch ein paar Lieder, um dann die Demo einzustimmen. Und heute als nächstes senden wir euch verschiedene Stimmen, die angefragt wurden aus Palästina. Flinterpersonen wurden angefragt, eine Nachricht für uns zu schicken. Und als nächstes kommt die nächste Nachricht.
I'm 28 and I live in St. Louis, Missouri in the U.S. I was born and raised in Bethlehem, Palestine, and I'm a Christian, a minority in the Holy Land. It took me a little bit to decide which story to share with you today. But 12-year-old me, I'm gonna tell her story. My mom took the day off, and she had a permit for us to cross from Bethlehem to Jerusalem. And we were planning a mother-daughter day. I was excited to go to the streets, visit the shops. We got to the checkpoint, went through security, and eventually there was a soldier. He asked for my mom's ID and her permit, and it all checked out, and he eventually looked at me, asked me for mine. I was 12. I didn't have an ID yet. I was too young, and I couldn't get a permit, and I told him. But he still wouldn't let us go, and I couldn't understand why. Eventually, he looked at me straight in the eye, and he said, "We are the gods of this land, and you are our slave. If I tell you you can't pass, you can't pass." Why? Because of where I was born? Because of the country I call home? Because of my color, my language, my culture, my history? No. She is no slave to no man. She is no less than any man. She is beautiful and smart and loved and worthy.
Free people of the world, I'm a queer Palestinian from Bethlehem, fighting for justice, freedom, and equality, living in a country that has been under occupation for the past 75 years. I'm asking you today to keep your voices loud. Keep demanding justice for the Palestinians. Keep pushing on ending this genocide that is happening to my people. Stay educated. Don't fall for the fake news. Raise your voices for Congo. Raise your voices for Sudan. Raise your voices for Palestine. Raise your voices for those who are silenced. Be the voice for every human cause. Never stop. Never quit. Stay angry. Stay annoying. And stay free.
Palästinensische Frauen und Kinder unter Siedlerkolonialismus und Apartheid ertragen müssen, ist alarmierend. Würde ich als Frau nun in Palästina leben, hätte ich mit großer Wahrscheinlichkeit schon längst koloniale Gewalt durch den israelischen Apartheidstaat erlebt. Dies hätte schon bei meinem Weg zur Arbeit begonnen, denn dann hätte ich durch einen der 1000 Checkpoints gemusst und wäre bei Verdacht auf Terror von einem israelischen IDF-Soldaten abgetastet und eventuell festgenommen worden. Diese Gewalt gegen Palästinenserinnen findet tagtäglich statt, weshalb Besatzung und Gewalt an palästinensischen Frauen gleichzusetzen ist und nicht einzeln betrachtet werden kann. Zu diesem Zeitpunkt, während ich diese Sprachnachricht aufnehme, sitzen unzählige palästinensische Mädchen und Frauen in israelischen Gefängnissen. Nach Amnesty International haben die Verhaftungen zugenommen. Seit dem 7. Oktober haben die israelischen Streitkräfte nach Angaben des palästinensischen Gefangenenclubs mehr als 2000 palästinensische Männer und Frauen inhaftiert. Nach Angaben der israelischen Menschenrechtsorganisation HaMoked stieg die Gesamtzahl der Palästinenserinnen, die zwischen dem 1. Oktober und dem 1. November ohne Anklage oder Gerichtsverfahren in Verhaftung gehalten wurden, von 1319 auf 2070. Aussagen von freigelassenen Häftlingen und Menschenrechtsanwältinnen sowie Videoaufnahmen und Bilder veranschaulichen einige der Formen von Folter und anderen Misshandlungen, denen die Gefangenen in den letzten 4 Wochen durch israelische Streitkräfte ausgesetzt waren. Dazu gehören schwere Schläge und Demütigungen. Die Gefangenen wurden unter anderem gezwungen, den Kopf gesenkt zu halten, bei der Zählung der Gefangenen auf dem Boden zu knien und israelische Lieder zu singen. Als Beispiel der herrschenden und andauernden Gewalt ist die Geschichte von der inhaftierten Isra Yaabis. Hier zeichnet sich ein klares Bild rassistischer Gewalt gegenüber palästinensischen Frauen ab. Am 11. Oktober 2015 war die palästinensische Mutter, Erzieherin und Sozialarbeiterin Isra Yaabis auf dem Rückweg zu ihrem Haus in Jerusalem. Ein elektrischer Defekt im Airbag ihres Autos löste jedoch einen Brand aus, als sie sich dem illegalen Kontrollpunkt Al-Sayyim näherte. In ihrer Verzweiflung stieg Isra aus dem Auto aus, um das Feuer loszuwerden. Anstatt Hilfe zu erhalten, wurde Isra von einem Besatzungssoldaten eine Waffe ins Gesicht gehalten und aufgefordert, das Messer fallen zu lassen, obwohl sie keine Waffe bei sich trug. Ein anderer Soldat befahl, sie zu erschießen. Der Krankenwagen traf 15 Minuten später ein, nachdem Isra in der Nähe des Fahrzeugs auf dem Boden liegen geblieben war. Obwohl die zionistische Besatzungstruppen am Kontrollpunkt schnellen Zugang zu medizinischer Versorgung hatten. Die schwer Verletzte erlitt Verbrennung 1., 2. und 3. Grades an mehr als 60% ihres Körpers. 8 Finger mussten ihr amputiert werden und ihr Gesicht war teilweise entstellt. Der Autounfall hatte eine 11-jährige Gefängnisstrafe und eine Geldstrafe von umgerechnet 13.226 Euro zur Folge und schränkte Isras Mobilität und Gesundheit stark ein. Ihre Verletzungen wurden durch den Mangel an ausreichender medizinischer Versorgung und laufender Betreuung noch erheblich verschlimmert. Die 37-jährige Palästinenserin wurde beschuldigt, die Explosion in ihrem Auto in der Nähe des Kontrollpunkts vorsätzlich herbeigeführt zu haben. Dies wird von ihr bestritten. Isra wird seit 2015 ihrer Freiheit beraubt. Sie erhält keine angemessene medizinische Behandlung für ihre Verletzung und ihr einziger Sohn, Mutasim, der jetzt 12 Jahre alt ist, durfte sie zuletzt im Gefängnis besuchen. Isra muss sich mindestens 8 Operationen unterziehen, darunter einer Gesichtsrekonstruktion und einer Hauttransplantation um das rechte Auge. Isra Yaabis leidet unter vielfältigen Formen von Gewalt, erzwungener sozialer Isolation und Demütigung im zionistischen Besatzungsgefängnis. Es gibt etliche Beispiele für die andauernde Gewalt durch den israelischen Besatzungsstaat und dennoch scheint es dem westlichen Feminismus entgangen zu sein, unter welchem Besatzungsterror die palästinensischen Frauen und Mädchen leiden. Ich frage mich, wieso? Sollte sich der westliche Feminismus nicht vor allem im antikolonialen Kampf solidarisieren und in diesem Fall die Besatzung Israels verurteilen und bekämpfen? Ich meine ja. Und dennoch hört man nichts als Schweigen von dieser Seite. Diese Ignoranz zeigt auf, dass sich der westliche Feminismus nur dann für palästinensische und muslimische Frauen interessiert, wenn dieser in deren politischen Agenda passt und wird vor allem dann unterstützt, wenn es dem herrschenden System dient. Dieser selektive Feminismus stützt und schützt das herrschende Machtsystem. Und nicht nur das. Durch das Schweigen wird die Dehumanisierung palästinensischen Lebens im Westen immer lauter und gefährlicher. Dies macht den Feminismus zu einer Komplizin. Das sollte sich ändern. Dagegen sollten wir ankämpfen. Solidarisiert euch, antirassistisch und antikolonial, jetzt!
Don't you know you're talking about a revolution that sounds Don't you know you're talking about a revolution that sounds While they're standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in the unemployment lines Sitting around waiting for a promotion Don't you know they're talking about a revolution It sounds like a whisper Poor people gonna rise up and get their share Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. It's finally the tables are starting to turn. Talking about a real Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh, oh no. Talking about a revolution, oh, oh, while they're standing in the welfare lines. Crying at the doorsteps of those armies of salvation. Wasting time in the unemployment lines. Sitting around, waiting for a promotion. Don't you know? Talking about the revolution, it sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh, oh no. Talking about a revolution, oh, oh no. Talking about a revolution, oh, oh no.
Radia.
Con micrófono y megáfono en mano, derrumbando el patriarcado.
Mikrofon ve megafonla patriarkaya karşı.
Mit Mikrofon und Megafon gegen das Patriarchat.
Mikrofono eta megafonetatik sistema patriarkala irauli eta suntxitu arte.
Radia fights patriarchy with megaphones and microphones.
Bil mikrofon dhëtë nizam el ebëvi.
Mikrofonima komentarishemo i izazivamo patriarchal një sistem.
De mikrofon nu kombaton e desafion le sistem patriarchal.
Col mikrofono e il megafono contro il patriarcato.
We're getting
Ihr hört Radio Lora auf 97,5 MHz. Es ist der Kampf gegen patriarchale Gewalt, der 25. November. Wir sind alle hier im Studio, bereiten uns vor, ziehen unsere Jacken an, unsere Mützen. Gegen die Kälte gehen wir heute auf die Straße, um gegen patriarchale Gewalt auf die Straße zu gehen. Und in dieser Vorbereitung spielen wir einfach noch ein bisschen gute Musik, und gut gelernt, uns heute Abend die Straßen zu nehmen.
Siamo la ciurma nemica d'una galera infame, su cui ratta la morte, miete per lenta fame. Mai orizzonti limpidi schiude la nostra aurora, e sulla tolda squallida urla l'ascolto ignora. I nostri dì si involano fra fetide carene, siamo magri smunti schiavi stretti in ferro catene. Sorge sul mar la luna, ruotan le stelle in cielo, ma sulle nostre luci stese un funereo velo. Torme di schiavi adusti, chini a gemer sul remo, spezian queste carene, o chini a remar morremo. Cos'è gementi schiavi, questo remar remare, meglio morir tra i flutti, sul biancheggiar del mare. Remiam finché la nave si schianti sui frangenti, alte le rosso nere fra il sibilar dei venti. E sia pietosa coltrice l'onda spumosa e ria, ma sorda un dì sui martiri il sol dell'anarchia. Su schiave allarmi, allarmi, l'onda gorgoglie sale, tuoni, baleni e fulmini sul galeon fatale.